Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Gayet ehemmiyetlidir. Bismihi Subhanehu ve immişeylillahi sebbuhu bihamdihi. Şiddetli şefkat ve rikkatten Üstad, yani Üstad demeyelim de hemen hemen vazifeli insanlar, bizim itibar ettiğimiz, hürmet ettiğimiz insanların yetenek ve kabiliyetleri Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesine mazhariyetten gelen bir sır da taşırlar. Sadece yani fıtratları, yapılarına Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu vazife ve o vazifenin de ilahi esmaya işte liyakat kesbetmesi, muhatap olması noktasında da ayrı bir açılım, ayrı bir lütuf Cenab-ı Hak nasip ediyor. Eğer böyle olmasa, yani eğitim alan herkesin aynı çapta, aynı kapasitede olması lazım. Mesela Mimar Sinan. Eğer bu eğitimle bu insan bu yeteneğe, bu kabiliyete gelseydi, onun zamanında çok Mimar Sinanlar olurdu. Bediüzzaman Hazretleri'nin davası ve kendisiyle ilgili ben bir yerde bir nakil yaptım. Eskiden sol zihniyeti benimsemiş ama daha sonra kendine gelmiş. Mazide deniz gezmişlerle beraber mücadele etmiş bir zat ama zeki bir insan, kabiliyetli bir insan. Şimdi büyük bir firmanın idaresiyle meşgul, isim vermeyelim. Üstadı anladı, dinledi. Dersin birkaç tanesine iştirak etti. Özel yani Mahmut abi bilir, bizim iş yeri derslerimiz oluyor. Onların birine 3-5 defa geldikten sonra dedim Mustafa Bey bir sual sorabilir miyim? Buyur dedim, sor. Eğer Bediüzzaman Hazretleri dedi gibi zatları o zamanki eğitim sistemi veya çağ zaman yetiştirmiş olsa Bediüzzaman bir tane olmamalı. Onun gibi birçok insan olmalıydı. O zaman Osmanlı batmazdı. Böyle düşünceli, zihniyette olan insanların mebzul olduğu bir cemiyet niye batsın? Eğer eğitim müessesesiyle yetişmemişse bu insan, öyle müessese yoksa Bediüzzaman'ın bu bilgilerini, malumatlarını biz neyle izah edeceğiz dedi yani. Ben burada iki arada bir derede kaldım dedi. Tabi üstadın mahiyet ve keyfiyetini anlayacak çapta ve kapasitede olmadığından dolayı o zamanın şartlarında fikir ve düşüncesi, yani desek ki işte bu insanlar özel insanlardır, eğitimle yetişmezler, bunlara hususi himmetler gelir. Hususi cehd ve gayretle Cenab-ı Hak özel manada bu insanları yetiştirir, ümmetin imdadına gönderir. Netice itibariyle bazı esmaya mazhariyetten gelen bir sırla hususi kabiliyetlerle bunlara özel işler yaptırır. Fakat bu çapta, bu kapasitede bir insan olmadığından dolayı bunu ifade edemedik. Dedik ki ya üstadımız dünyayı gezmiş o zaman, eski Said döneminde işte Kosturma'da da esarette kalmış. Oradan İstanbul'a gelirken dünyanın birçok yerlerini, merkezlerini gezmiş. Mazisi hep kitap uğraşmak, kitap incelemekle veya okumakla geçmiş. Dolayısıyla bu kadar bir altyapının üzerinden böyle bir eseri Cenab-ı Hak ona nasip etmiş dedim ama adam tam ikna olmadı. Ya bu kitap okumakla alakalı bir iş değil demeye getirdi. Dedim bana daha iyisini bulana kadar bundan idare et de daha iyisini öğrenince bunu terk edersin. Sizin gibi böyle güldüm. Ama şimdi anlıyor tabii durumu. Yani üstadın özel bir insan olduğunu. Yani o zamanın eğitim şartlarında böyle bir insan yetişmesi mümkün olmadığını, bu bir ilahi vergi olduğunu, ilahi bir nimet olduğunu anlıyor. İşte bu ilahi nimetin bir cephesi de bu büyük insanlar, vasıflı insanlar, vazifeli insanlar, yani herhangi bir esmaya özel bir mazhariyetten gelen bir artı değer de taşıyorlar. İşte bunu anlayamayan insanlar maalesef bu tip insanlarla mücadeleye veya yani kendilerini biz de o gibi işler yaparız mantığıyla haddini aşmaya kadar nefis götürebiliyor. Mesela İmam-ı Azam, rahmetullahi, İmam-ı Azam Hazretleri, yani evet, diyelim İçtihad etmiş, koca bir mezhebin meydana gelmesine, tahakkukuna vesile olmuş. Bunu sadece yani içtihatlık özelliğiyle bakmak, onun zeka ve kabiliyetine isnat etmek yanlış olur. Çünkü Cenab-ı Hak bu gibi insanlara vazife verirken bir esmaya mazhariyetten gelen bir sır da nasip ediyor. O da nedir? İsmi Hakem ve ismi Adle özel bir mazhariyet vermiş. Numan İbni Sabit'e yani İmam-ı Azam'a. Cenab-ı Hakk'ın bu iki esmasına özel mazhariyet, Hakem ve Adil ismine mazhariyetten gelen bu yetenek ve kabiliyetle Kur'an'a baktığında bu muvazeneli, dengeli, ölçülü kaide ve kuralları, fıkhın bu gibi özelliklerini Kur'an'dan çıkartma sadece eğitimle, zekayla alakalı değil, işte bu iki esmaya özel bir mazhariyetten gelen sırla o payını o Kur'an'dan alıyor. Bunu anlayamayanlar, biz de okursak, biz de öğrenirsek, iştihat ederiz mantığıyla İmam-ı Azam'la kulaç atmaya kalkıyor. O sır olmazsa bunlar tahakkuk etmez. Yavuz Sultan Selim Han mesela. Bir yığın Osmanlı padişahları var. Peki bu özel durumda, hususi manada bu Şia tehlikesini istedim. Ümmeti bu tehlikeden kurtarma adına bazı babasına iktidar yapıp, kardeşlerini tahttan indirerek bu davayı değil mi bayraklaştıran, Ehl-i Sünnet ve cemaatin akidesini yerleştiren bir özellik var. Bir tabzik var. İşte bir esmaya mazhariyetten gelen bir sır var. İşte bu sebepten dolayı da siyasette deha insanlardır bunlar. Siyasette Mehdi'dir yani. Osman Bey gibi. Osman Han gibi. Bediüzzaman Hazretleri de vazifeli olmalı olması hasebiyle onun Allah'ın ona vermiş olduğu zeka, kabiliyet, tetebbuat, yetenek, marifet ayrı. Bir de ismi Rahim ve ismi Hakime mazhariyetten gelen bir sır var. İsmi Rahim'e mazhariyetten gelen sırla şefkat koordinatlarını açmış. Bütün insanlığın düştüğü dalalet buhranından kurtarma adına kendini yıpratmış, perişan etmiş. Hatta Pasinler'de, dağ ve derelerinde işaretül icazı işte o zaman yazarken Üstad Hazretleri Cihan Harbi esnasında bir ağanın evinde misafir oluyor. Ağa üstadımıza akşam yemek ikram ediyor. Sabahleyin tepsiyi aldığında veya siniyi aldığında yoğurdun kenarından birkaç kaşık alındığını, diğer ekmek yemeklere dokunulmadığını görüyor. Diyor ki ağa efendi diyor, benim rızkım helaldir. Helal rızakla ben bu sana yemeği takdim ettim. Sen bunu neden yemiyorsun? Bir adam evine misafir olup da şartta yemeği yememek ona hakaret sayılır. Helal rızıktır. Yani bir endişen mi var ki sen yemekten yememişsin? Hayır kardeşim diyor. Benim senin rızkından endişem yok. Ben bugün alem İslam'a inen bu darbelerin, bu zulümlerin, bu işkencelerin, bu ihanetlerin tamamının kendi omuzunda, kendi alemime indiğini hissediyorum. Bu his bende yeme ve içme zevkini alıp götürmüştür. Yemiyorum diyor üstadımız. Şefkat itibariyle bu anlamda koordinatları geniş, vazifeli olması noktasında da bütün insanlığı düşünen bir dava adamı. Bir kanadı bu. Bir kanadı da Hakim ismine mazhariyetten gelen bir sır var. O da nedir? Bu tehlikeye düşmüş. Bu buhranın içerisinde perişan olan bu İslam alemini ve insanlığı kurtarma metotları, tarzlar, usulleri bilmektir. İşte üstadımızın muvaffakiyetinde birçok esmaya mazhariyetin yanında bu iki esmaya azami derecede mazhariyetten gelen bir sır var. Hazreti Ali Efendimiz'de ise altı esma yani hakim olarak yani kendi aleminde hükmediyor. Üstad bunu nazara göre ferdün hayyün kayyum hakemin adlun kuddüs İmam Ali'nin aleminde onun mahiyet ve keyfiyetinde hakim olan altı esmadır. Üstad'da da bu iki esma hakimdir. Hikmetle hareket etmek, şefkatle insanlara yaklaşmak. Çünkü biri birisiz olmaz. Düşünün ki bir insan suda çırpınıyor, boğuluyor. Bizde o çocuğu kurtaracak yetenek ve kabiliyet var. Mükemmel bir gavvasız ama bizde merhamet yok Allah korusun. Ne olur? Çocuk gözümüzün önünde batar gider. Teknik var, bilgi var, malumat var. İyi denizde yüzüyoruz gavvasız ama şefkat yok. O bizde mahkum kalır, o çocuk batar. Tersinden alalım. Çocuğun battığını, çocuğun boğulduğunu görüyoruz. Şefkatten kendi kendimizi paralıyoruz. Merhametimizden ızdırap duyuyoruz. Ama yüzme bilmiyoruz. Ne olur? Yine bir anlamı kalmaz. Hem yüzme bileceğiz, hem de bizde kurtarma standartlar olacak ki o çocuk o dehlizden veya o denizden, o tehlikeden kurtulsun. İşte nur talebeleri, üstada üstad diyen nur talebeleri, lisanını okuyan nur talebeleri, üstadın bu mazhariyetten gelen bir sırrı kendilerinde bulunduracaklar, hem insanlığa acıyacaklar, hem de onu kurtarma metotlarını donanımlı olarak bilecekler ki ümmete, insanlığa, topluma, çevreye faydası dokunsun. Bu mektubu bu açıdan inşallah değerlendirip okuyalım ve dinleyelim. Çünkü üstad başta şiddeti şefkat ve rikkatten dedi. İşte bu neye bakıyor? Şefkat ve rikkat ismi Rahime, ismi Vedud'a mazhariyetten gelen bir sırdır. İsmi Rahim diyelim. Cenab-ı Hak da aleme ve mahlukata şefkatle, merhametle yaklaşıyor. Hikmetle de onları ne yapıyor? Sevk idare ediyor. Şiddeti şefkat ve rikkatten ve bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber, demek ki o cihan harbi esnasında kış mevsimi de hakim. Hatta Almanların ne yapmış? Değil mi? Suları donmuş. Tankları çalışmamış. Evet. Şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk. Ecnebiler harp ediyorlar. Davaları var. Davaları var. O davaların altında ezilen, harbin dehşetli ızdırap ve çilesini çeken mazlumlar var. Masumlar var. Harbe sebebiyet veren zalimler var. İdeolojik yaklaşan değişik düşüncede, fikirde ne var? Ekipler var, gruplar var, zihniyetler var. Şimdi bunların içerisinde bir yığın insan, yani mazlumiyetiyle, masumiyetiyle perişan oluyor. Onlar da harbin darbesini yiyip telef olup gidiyorlar. Üstad bu manzaraya, kader canibinden, kıh canibinden, şefkat ve merhamet canibinden, hikmet canibinden bakmış, Cenab-ı Hak üstada bunu ilham etmiş. Şiddetli soğuk ve musibet-i beşeriyeden bir çarelere gelen felaketler, helaketler, sefaletler, açlıklar şiddetle rikkatime dokundu. Asrın vekili ya, asrın davasının adamı ya, asırla ilgileniyor. Birden ihtar edildi ki, şimdi ihtar edildiği de takılıyorlar. Kim ihtar ediyor? Ne demek bu yani birden ihtar edildi? Bunun dayanağı nere? Evet, Risale-i Nur diyorsunuz ama değil mi? Risale-i Nur neye dayanıyor? Delil ve bürhanı nedir? Mesela. Senet ne? Bürhan ne? Bunu da konuşuyorlar. İşte bunu konuşmak da ilimde usulü bilmemek anlamına geliyor. Şimdi bazı insanlar kendi davalarında hüccettir. Hüccet olan insanlara kaynak sorulmaz. Nereden aldı ifadesini kullanmak onlar için abestir. Onlar menbaın, kaynağın kendisidir. Bir insan tıp alanında öyle bir noktaya gelir ki o insanın hüküm ve düşüncesi kanundur. Sözü hükümdür. Ona demezler sen bunu nereden öğrendin diye. Kardeşim ben bu kaideyi koydum böyle olacaktır. O kaide o şekilde yerleşir. Bazı mucitler vardır. Mülhem keşşaflar vardır. Fizikte, kimyada kanun koyan insanlar vardır. Allah onların yetenek ve kabiliyetlerine, çalışmalarına ve mesailerine göre bir şey nasip eder. Allah onu ona nasip eder, o kanun olarak fiziğe, kimyaya girer. Newton kanunları var mı? Lavoisier kanunları var mı? Diyebilir Newton'a sen bunu nereden aldın diye. Kaynağın ne? Kaynağı benim kardeşim diyecek. Niye? O alandaki çabam ve gayretime bir Allah bana öyle bir şey nasip etmiş ki bunlar araştırılarak bulunmaz. Sinan, emsallerine göre mukayese edildiğinde mimarlıkta nereye gitmiş biliyorsunuz. Bu zamanın mimarları bile onun sanatı karşısında şapka çıkarıyorlar. Boyun büküyorlar. Şimdi Mimar Sinan mimarlıkla alakalı bir kayda söylese, birisi sen bunu nereden aldın? Kaynağın ne? Ona kaynak sormak abeste iştigaldir, kaynağın kendisidir. İmam-ı Gazali Hüccetül İslam'dır. Gazali bir şeyi nakletti mi? Bunun kaynağı sorulmaz. Niye? Hüccetül İslam. Hüccet adam. Kaynağı benim diyecek. Benim gibi insanlara kaynak sorabilirsiniz. Bir şey nakli nereden aldın? Neye binaen konuşuyorsun? Olur. Biz nakliyatçıyız çünkü. Naklederiz. Bazı işin erbabı vardır ki onlar bizzat menba ve kaynaktır. Onlara usul dairesinde kaynak sormak abesle iştigaldir. Coğrafyanın hücceti vardır. Tarihin hücceti vardır. Şimdi Farabi'ye siz kaynak mı soracaksınız? İbn Sina'ya kaynak sorulur mu arkadaşlar? Felsefede, tıpta. Tıbbın babası bak baba. Evlada kaynak sor, kimi doğrusun diye. Babaya kaynak sorulmaz ki yani. Bunları bilmiyor insanlarımız. Onun için Bediüzzaman Hazretleri iman meselesinde hüccettir. Hüccettir, imanda hüccettir. Üstadımızın naklettiği mevzuları eğer kaynak sorarsak o zaman kaynağı okumamız lazım. Risale-i niye okuyoruz ki? Bu ona dayanıp onunla ayakta duruyorsa değil mi? Bediüzzaman'ın mahiyetine ve keyfiyetine bu açıdan bakarsak bu gibi suallere şey yapmayız yani. Boşuna mesai sarf edip de yorulmayız. Bunu böyle kısaca anlatmış olayım. Çünkü buraya bazıları takılıyor. Birden ihtar edilen kalbe ehemmiyetli bir mesele. Geliyor bunlar gündeme. Televizyona çıkıp konuşuyorlar. Ne demek yani? Nereden geliyor kendine? Kendisiyle Bediüzzaman'ı kıyaslıyor. Ona bir şey gelmiyor. İhtar yok. Sünuhat yok. Öyle. Hatırlatma yok. Sen kendinle Bediüzzaman'ı mukayese edersen elbette yani. Çapın ne? O adamın çapı ne? Bir hatayı da burada yapıyorlar. Birden ihtar edildi ki böyle musibetlerde yani arzi ve semavi fark etmez. Harp de bir musibettir, beladır. Şimdi Suriye'nin başında ne var? Bir bela var. Bir bela var. Eskiden Cenab-ı Hak kavimleri terbiye etmek için toprak unsurunu kullanırmış. Suyu kullanırmış, sesi kullanırmış. Rüzgarı kullanıyor, telef ediyor. Suriye'de de bunu kullanıyor canım. İnsanlar zalimdir, kader adildir. Allah zulmetmez. Bu Suriyelilerin başına bu adam musallat olmuşsa, Allah da buna müsaade ediyorsa, kader caniminden bakalım olaylara. Bunları acıyalım. Gereğini yapalım. Anlatabildim mi? Şefkatle yaklaşalım. Fakat niye hak ettiniz bunları? Kader nasıl fetva verdirdiniz ki? Allah bu zalimle sizi terbiye ediyor. Bunu da düşünelim. Eğer bunu düşünmezsek bir tarafı yarım kalır. Çünkü haşa Allah'ın zulme müsaade ettiğini kabul ederiz. İnsanlar zalimdir, kader adildir. Kader zulmetmez. Ama Cenab-ı Hak bazı adalet mekanizmasını bu zalimlerle işletir. İdam edilecek bir adamın sandalyesine herkese tekme vurdurmazlar. Ve ipini herkese çektirmezler. Ona öyle bir adam bulurlar ki o işe el yaktır. Vasıfsız, perişan bir adam getirirler. Ne? Çek şu ipi de şu adam ölsün. Bir hakim idam hükmünü verdiği kalemi ne yapar? He? Kırar. Niye? O bahtsız bir kalemdir. O bahtsız bir kalemdir. Ondan bir daha iş yapılmaz. Kalem kırmak bu demektir. Bir adam idama götüren bir adamı öyle bir adam bulurlar, öyle bir insan bulurlar ki vasıfsız, seviyesi düşük, perişan bir adam. Al buna tekmeyi vur gitsin. Herkese vurdurmazlar. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak da adalet mekanizmasını işletirken bir kavmi terbiye ederken öyle insanlar bulur ki vasıfsızdır, ahlaksızdır, zalimdir. Çünkü ancak onu o yapar. Hikmetli bir insan, vasıflı bir insana bu muameleyi yaptırmaz Allah. İşte burada perdenin bir gerisine bakacağız. İslam aleminin başındaki meseleler, dünyanın başındaki meseleler, yani sevk idareye baktığımızda Allah'ın bu anlamda hikmetli kaderin planlarını bilerek bakarsak daha rahat ederiz ve ilhama daha farklı mazhar oluruz. Böyle musibetlerde kafir de olsa, bakın şimdi, böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Sanki kafir deyince yani yaşamaya hakkı yok, her ana ölüp de telef olması lazım, zulmedilmesi lazım, nefes alıp vermemesi lazım bir mahluk olarak aklımıza gelir. Böyle düşünüyoruz. Dünyada ne kadar Müslüman var? 1 milyar. Dünyanın nüfusu ne kadar? 7 milyar. 6 milyar insan Allah'a isyan ediyor. 6 milyar insan Allah'ın emrinin muhalifine iş yapıyor. Bunun içerisinde kategori kategori. Değil mi? Vasıfsızından vasıflısına kadar onlar açısından söylüyorum. Zaliminden mazlumuna kadar bir yığın inanmayan insan var. Bunların rızıklarını kim veriyor? Sağlıklarını kim temin ediyor? Hayatlar Allah. Haşa zulüm mü oluyor? Bütün onları telef eden isterse bir musibetten mikropla bir tek Müslümanları yaşatır. Bu işte olur. Bak 1 milyar Müslüman, 6 milyar ecnebi var. Allah 1 milyar Müslümanın ayakta kalması için 6 milyar ecnebiye bakıyor. Bize ne? Rızkını veren o hayatını bize ne? Gidip birine de dokunamazsın ha. Memleketinde Hristiyan var. Dokunamazsın, senin şeriatın buna mukalefet ediyor. Eziyet edemezsin. Men eza zimmiyen. Kim bir zimmiye eziyet etse, ahirette o benim hasmımdır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hakaret yok, tahkir yok. Demeyin Hristiyanlara ey kafir diye soruyor. Neden kafire kafir demeyeceğiz? Yani bir insan bizim kitabımızı inkar etse, dinimizi inkar etse kafir oluyor mu olmuyor? Oluyor. Bütün dinin kaydı ve kurallarını kabul etse, dinimize bir adam muhalefet etse, o adam dinden çıkmıştır ve Hristiyandır. Kafir oluyor. Niye kafire kafir demeyeceğiz? Söz doğru bilse bile olsa eziyettir. Gavur tabiri, kafir tabiri hakaret işmam ettiğinden dolayı dinimiz buna müsaade etmiyor. Ne gibi? Köre ey kör demediğiniz gibi. Topal bir adam içeri, Topal Efendi mi diyeceğiz, Ahmet Efendi mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Topal destek sözümüz doğru. Hatta şimdi bak özürlü vatandaşlar diyor. Engelli vatandaşlar. Eskiden körlerin derneği vardı, adı Körler Derneği. Sakatlar Derneği, tabi. Şimdi geçti, isim değişti. Kör biliyorsa kör denmiyor. Görme özürlü. Güzel bak. Sessiz vatandaşlar, sağırlar yani. Ya biz de bunu düşünmüşüz, bak eziyet olur diye, değil mi? Demiyoruz arkadaşlar. De, dinimiz bu kadar hassas ve nazik. Osmanlı kanunnamelerinde bir şey var. Beşiktaş'ta bir caminin meşrutasında kalan müezzin efendinin hanımı, etraftaki gayrimüslim zimmi çocukların bahçeye girip, bahçenin gülünü neyse meyvesini zarar veriyorlar. Yani bahçede oynuyorlar. Müezzin efendinin hanımı da bile sizi gavurun çocukları diye kovalıyormuş bunu. Bile sizi gavurun çocukları atıyormuş dışarıya. Bu çocukları bu tabiri şikayet etmiş babalarına, analarına. Onlar da kalkmış kadıya şikayet etmişler ki yani gavur tabiri bize ağır gel, biz gavur değiliz. Kadı efendi müezzin efendiyi çağırıyor. Bu tabir tahkir ifade ediyor. Dinen bunları bizim küçümsemeye, tahkir etmeye hakkımız yok. Söz doğru bile olsa eziyet oluyor. Din eziyeti yasaklamıştır. Bir daha olmasın. İhtar. Tekrar oluyor. Ciddi bir ihtar. 3. defa oluşta Beşiktaş mahallinden Avcılar mahallini nakli mekan etmek üzere müezzin efendinin tayinli çıkarıyor devlet. Evet. Böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki şimdi kafirler, 6 milyar kafir yaşıyor. Allah merhametinden yaşamıyor bunlar. Yaşatmak, sağlığını vermek, rızkını göndermek, nefes alıp verdirmek şefkatten mi geliyor, gadaptan mı geliyor? Bitti. Allah yaşatıyorsa benim dokunmaya hakkım yok. Ebu Cendel babasının yokluğundan istifade ederek Ebu Cendel Süheyl bin Amr'ın oğludur. Süheyl bin Amr. Süheyl bin Amr da Hudeybiye anlaşması için şartları altını imzalayacak veya şartnameyi tahakkuk ettirecek karşı tarafın vekilidir. Sahabelerin vekili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müşriklerin vekili de Süheyl bin Amr. Ebu Cendel de bunun oğlu. Müslüman olmuş. Babası buna zulmediyor. Babası da Mekke'den çıkmış. Hüdeybiye anlaşması münasebetiyle bu vazifeyi yerine getirmek üzere Mekke'de olmadığından dolayı Ebu Cendel babasının yokluğundan istifade ederek zincirlerle ve parangalarla uzak mesafelerden geliyor, Peygamber Efendimiz'in önüne kendini atıyor. Aleyhisselatü Vesselam. Enteresan. Resulullah'ın hayatını okusak yok mu arkadaşlar? Hiçbir davamız kalmaz. Hiçbir problemimiz olmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Hüdeybiye.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bekliyor çadırında. Diyor ki sahabeye, bakın bakalım gizli anlaşmaya kimi gönderiyorlar? Karşıdan kim geliyor benden anlaşmaya? Şimdi Ebu Cehil'in gelmesi başka, değil mi? Süheyb bin Amr'ın gelmesi başka. Ayrı ayrı müşrikler, ama müşrikler arasında da kategori farkları var. Biri uyumlu, öbürü hain ve zalim. Mizaç meselesi bu. Bir adam yaklaşıyor. Ya Resulullah, biri geliyor. Bakın kim geliyor? Süheyb. Aa, işimiz kolay inşallah. Süheyb suhuletten geliyor. Onunla anlaşırız inşallah. Gelsin diyor. Bak bak bak. İsminden bile adamın vasfını ortaya çıkarıyor. Allah onu çekip, onu seçtirip göndermesinde bir hikmet var. Bütün olanlara kader canibinden bakıyor. Bir plan canibinden bakıyor. O kadar insan dururken bunun seçilmesi Peygamber Efendimiz rahatlatıyor Aleyhisselatü Vesselam. Konumuz bu değil. Fakat burada da bir mesaj var. Onu anlatmak istiyorum yani. Dünyayı idare eden güçlerin ya dünya idare eden insanların mizaçları ve tabiatları bizim ya lehimize olur ya aleyhimize olur. Amerika'yı idare eden cumhuriyetçiler ayrı düşüncede, demokratlar ayrı düşünce. Bak demokratlar başa gelince İslam alemi biraz rahatlıyor. Cumhuriyetçiler geçti mi daha farklı. Onlar şahin. Bunlar güvercin grubu gibi. Hep bunlar önemli. Gavur ama nasıl bir gavur? Ecnebi nasıl bir ecnebi? Ya bunlar arasında fark vardır yani. Müminler arasında fark var. Mümin. Ama müminin dereceleri var. Değil mi? En vasıfsız insandan sahabeye kadar nasıl mertebeler varsa bunun tersi ehli dalalette de mevcuttur. Ebu Cendel kendini atıyor Peygamber Efendimiz'in önüne. Ya Resulullah, ben geldim Müslümanım. Benim beyatımı kabul et. Beni verme bunlara. Fakat anlaşmanın şartları üzerinde mutabakata varılmış. Fakat henüz daha mühürler basılmamış. Bak bu çok enteresan bir vaka. İmzalar atılmamış. Anlaşmanın birinci maddesi. Bizden onlara bir iltihak olursa onlar vermeyecek. Onlardan bize bir iltihak olursa biz onlara teslim edeceğiz. Anlaşmanın çoğu zaten aleyhimize. Fakat beraber girme çıkma barış ortamı hazırladığından dolayı aleyhimiz olan şartları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabul ediyor. Yeter ki barış olsun. Sulh seyyidül ahkamdır. Aynı olay. Kürtlerle bizim barışmamız İslam aleminin kapısının açılması demektir. Bütün kıyametler barış olmama adına koparılıyor. Bütün fırtınalar bu amacı gerçekleştirme adına. Yeter ki barış olmasın. 30 yıldır dağlarda harp var. 31 insan ölmüş. Türkiye bölünmemiş de barışla mı Türkiye bölünecek? Harbin bölemedi bir ülkeyi barış böler mi? Buraya zorladık milleti. Tamamen dinin, Allah'ın muradının tersine işte insanlar ittifak etmeye çalışıyoruz. Atıyor kendini, ya Resulullah beni verme. Birin şartın kaidesine göre teslim edilmesi lazım değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ya Süheyl diyor. Anlaşmayı diyor imzalamamışız diyor. İmzalasak hani medeniyete girer. İmzalamadığımıza göre çocuğun bize bırak diyor, geri götürme. Yok diyor, kabul etmem diyor. Çocuğu bana teslim edeceksin. Bak şimdi, bütün sahabelerin önünde bu olay cereyan ediyor. Ama daha imzalamamışız diyor, maddelere gelmiş ama kabul etmem diyor ya Muhammed. Peki çocuğunu hariç tutsak, bir istisna tutsak yani bundan sonra kim olursa olsun da çocuğu, hayır onu da kabul etmem. O zaman imzalıyor. Ebu Cendel'e diyor ki, ya Ebu Cendel, sana dua etmek düşüyor diyor. Seni babana vereceğim. Ya Resulullah, sen ben zulümden kaçtım diyor. Ben müminim, iman ettim diyor. Sen ben bu zalim babaya nasıl vereceksin diyor. Bir defa anlaşmışız ya Ebu Cendel diyor, kusura bakma. Ben sesinden tutuyor. Çocuğunu sürüye sürüye bir tarafa götürüyor. Süheyb bin Amr. Bu da sahabelerin önünde cereyan ediyor. İşte İmam-ı Ömer'i heyecana getiren olay budur. Ya Resulullah diyor, biz mümin değil miyiz? Biz sahabe değil miyiz? Bizim davamız hak değil mi? Bunlar ehli küfür, ehli dalalet değil mi? Ne bu mağlubiyet? Nasıl teslim ediyorsun? İmanım hiç bu kadar incelmemişti iman ver. Hiç bu kadar imanımda incelme olmamıştı. Ya korktum hata mı yaptım diye bu dine girmekle. Çünkü bu mağlubiyeti azmedemedim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dimdik durur. Barış hayırlıdır. Bir Ebu Cendel'i verdik ama binlercesini kazanacağız, yüzlercesini. Çocuğu sürüyüp götürürken İmam Ömer yaklaşıyor. Al şu kılıcı pis babanı öldür diyor ona. Ya babanı, babamı sen öldür diyor Ebu Cendel. Ben seni babanı çoktan öldürürdüm de diyor. Bedir harplerinin içerisinde esirdi babam. Biz bunları esir almıştık. Dedim ki ya Resulullah, bu Süheyb bin Amr güzel konuşmasıyla, fesahatiyle ve belagatıyla Kureyş'i aleyhimize teşvik ediyordu. Müsaade et, ben bunun dişlerini sökeyim, bir daha böyle konuşamasın. Dedi ki ya Ömer, o ağza dokunma, ağız bize lazım olacak. Bozma o ağzı. Onun için ben babanı öldüremem. Resulullah'ın bana yasağı var. Aleyhisselatü vesselam. O çocuk diyor ki ya Ömer, peygamberin sözünü tutmakta ben senden geri kalamam diyor. Bırak babam yaşasın, hikmeti vardır. İşte bu zat sonra kuvvetli bir Müslüman oluyor. Süheyb bin Amir. Peygamber Efendimiz'in irtihalinde, vefatında Medine-i Münevvere'deki galeyanı, Medine-i Münevvere'deki o şeyi, karışıklığı Hz. Ebu Bekir Efendimiz hutbesiyle yatıştırdığı gibi Mekke'deki galeyanı da aynen, hutbenin kelimeleri dahi aynı. Süheyb bin Amr ilhamla Mekke'deki insanları huzura, temkine sevk ediyor. Hutbe okuyor. O ağız orada işe yarıyor. Olaylara böyle baktık mı taşlar yerine oturur. Ama mevzi baktık mı, kenardan baktık mı hata yaparız arkadaşlar. Bütün meseleye bir bütün olarak bakacağız. Şimdi bu mektuba da bu açıdan bakalım. Adam bir satırını okumuş, altına üstüne bakmadan Bediüzzaman Hazretleri Hristiyanları cennete dolduruyor diye itiraz ediyor. Bir oku ya altın üstünü, ne oluyor? Koca bir mektup. İzahları var bunların. Bir fil getirmişler. Bugün anlattım bir vesileyle. Doktorum oradaydı. Köylüler notasına bir fil koymuştu ama köylüler fili bilmiyor. Ama köylülerin gözleri bağlı. Fil denen mahluku bilmiyorlar. Getirmişler, fili koymuşlar. Demiş köylülere ki, yani file bir dokunun bakayım. Gözleri bağlı olduğu için el yordamıyla hayvanı tanıyacaklar, affedersiniz. Herkes bir tarafına dokunmuş, fili götürmüş, saklamışlar, köylülerin gözünü açmışlar. Sen, fil nedir? Valla fil kalın bir sütuna benzer mahluktur diyor. Niye adam fil? Bacağına dokunmuş. O kadar. Sen geç, öbürü sana göre fil lahana yaprağına, kulağına dokunmuş. Filde kulak var ama lahana yaprağı fil değil ki mübarek. Ama bir tarafını tutmuş. Her tarafı ihat edemiyor ya. Öbürü ucu püsküllü kısa bir şey kuyruğuna dokunmuş. Biri de içi delik kortum, filin içi kortumuna dokunmuş. Şimdi bir böyle fili tarif etmek var, bir de fili gören adamın bunların tarifine bakıp taşı yerine oturtması var. Üstad kader canibinden olaylara baktığından dolayı, bir program canibinden baktığından dolayı bizim aleyhimizde olan meseleler lehimize kabul etmiş. Niye? Bir plan var. Allah muradını tahakkuk ettiriyor. Allah dinimi bir İslam'ı galip yapacak. Allah nurunu tamamlayacak. Bu taahhüt var. Olaylara böyle bütün baktık mı? Aleyhimize olan da dolayısıyla lehimize olacaktır, merak etmeyin. Ama mevzi olarak bakarsak, bir kitaba, ortadan bir cümleyle baksak ne kadar makul olur? Üç günlük bir filme, değil mi? Ortadan girip bir saat seyreden bir adam film hakkında kanaat ishar etse ne kadar sağlıklı kanaat ishar eder? Risale-i Nur geniş olarak, genel manada, umumi manada olayları nazara verdiğinden dolayı lisan-ı canibinde meseleye bakan bir adam azze düşmez, hilaf-ı vaki konuşmaz inşallah. Yeter ki üstada sadakat gösterelim, o açıdan bakalım. Evet. Demek ki böyle musibette de kafir de olsa hakkında bir nevi merhametle mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibeti beşeriye, böyle musibeti semaviye, masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. Bak masumlar hakkında diyor, inanmasa da. Gayrimüslimin çocuğu, ecnebinin çocuğu, ikinci yan harbi münasebetiyle bir bombanın altında kalmış, telef olmuş, parça parça olmuş. Kundak'taki çocuklar, 15 yaşından aşağı olan masumlar ve mazlumlar. Bunlar için şehadet makamı var. Gelecek üstad. Tasdik edecek, buraya fazla girmeyelim. 3-4 aydır ki dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiç haberim yokken Avrupa'da, Rusya'daki çoluk çocuğu acıyarak tahattür ettim. Avrupa ile Ruslarla bir harp vaki oldu. O manevi iktidarın beyan ettiği taksimat bu elim şefkate bir merhem oldu şöyle ki. Merak ediyor üstad. Rusya'daki çoluk çocuğun ne suçu var? Kadınların ne suçu var? İhtiyarların ne suçu var? Tüccarın ne suçu var? İki tane, üç tane zalim masanın başında oturmuş, dünyayı birbirine katmış menfaatleri için. Cepheye giden askerin ne suçu var? 8 sene İran-Irak'la harp etti. Şimdi bir Iraklı asker cepheye gitmese hain olur, bu taraftan vurulur. Gitse o taraftan ne yapsın bu adam? Aynı şeyi İran için düşünün. Aynı şeyi ecnebiler için düşünün. Adamların amaç ve gayesi ülkesini kurtarmak adına cepheye giriyor. Gerideki yani zalimlerin planlarından haberi yok. Üstad bu sebepten dolayı buyuruyor ki bu gibi durumlarda musibetse de mükafat ister. Musibete düçar olan bir adam mükafat ister. Ya bu mükafatı o zalimler yok mu? Onların hasenatı karşılayacak. Musibete maruz kalan insanların değil, mükafatını kim verecek? Onların başlarındaki zalimin hasenatı, sevapları onlara taksim olacak. O ise hiç hükmünde, hiç yok. O zaman bunların mükafatını hazine-i gayb, yani Allah verecektir. Allah hazine-i gayb ise bu musibete maruz kalıp telef olmanın mükafatını mertebe-i şehadet ve gazilik olarak veriyor diyor üstadımız. Günahkar insanların sevapları nasıl taksim olacak bunlara? Allah bunları cephede talep ediyor, ettiriyor. O zaman kader o ağır imtihana maruz bırakmışsa şefkatle ne yapıyor? Bunlara yaklaşıyor. O musibeti semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten, bu zalim kısmı deyince birinci derecede Yahudiler anlayacaksınız. Dünyayı karıştıran, altın üstüne getiren bütün kötü olayların arkasında bu zihniyet. Tarihte de böyledir ha. Yeni değil. Tarihte de böyledir. Çünkü bunlar inanç ve itikat olarak muharref İncil'in şeyin Tevrat'ın kaidesine göre bütün insanlar ve mahluka bunların köleleridir. Allah bütün insanları Yahudi milletine hizmetkar olarak yaratmıştır. Bütün mallar ve servetler bunlarındır. Gasp edilmiş haklarıdır. Bunları alma mecburiyetleri vardır. Mezopotamya yani Fırat ve Nil arası. Bayraklarında iki tane şerit yok mu? Mavi. Yıldızın sağında solunda. Biri Fırat'tır. Diğeri Nil'dir. İkisi arası bunların vaat edilmiş arz-ı mev'ud dedikleri, Allah'ın onlara vaat ettiği kutsal topraklardır. Hiçbir kavim bırakmadan helak etmek onlara fazilettir. Bu inanç sayesinde çocukları öldürürler, telef ederler, ilaç denemeler yaparlar, silah deneme, organ mafyasını çalıştırırlar. Onlara göre sevaba giriyorlar. Buna yakın bir zihniyet İran'da vardır. Aldatmak İran'da fazilettir. Aldatmak çünkü niye? İmam Ali'ye dayandırırlar. Takiye. Hak onundu da diğer halifelere buna müsaade etti. Hem Esadullah derler Allah'ın aslanı, dini bu kadar bilen, adaleti mahsay bulama noktasında mücadele eden Allah'ın aslanı, hak onun olacak da diğer sahabelere göz yumacak, takiye edecek. İşte bu takiye onların mizaçlarına girmiştir. Onlarda da insanları aldatmak bir fazilettir. Ticaret yapanlar bilir. Boşuna Osmanlı bunlarla mücadele etmedi. Hem harici düşmanlarla mücadele ederek dini korudu, hem de bunlarla mücadele fitnenin önünü aldı. Oralar başka bir alanlar, başka bir yerde dersimizi yaparız. Şimdi o musibeti semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat edene perişan olanlar, eğer 15 yaşına kadar olanlar ise, bülü çağından evvel o belayı almış, atom bombası yemiş, mermi yemiş veya başına felaket gelmiş, şerefler yemiş, vefat etmiş, bülü çağından evvel ise hangi dine mensup olursa olsun, hangi dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Yaşasa belki Hristiyan olacak, Yahudi olacak veya putperest olacak veya gavur olacak, neyse. Ama böyle bir musibete maruz kalan bir çocukla böyle musibete maruz kalmayan bir çocuğun ahirette durumu eşit olur mu arkadaşlar? Hristiyanların normal ölen çocuklarıyla ecnebilerin bu musibete maruz kalıp çile çekip ölen çocukları aynı şartlarda dirilirse Cenab-ı Hakk'ın adaletine bu uygun düşer mi? Ha, o zaman ne oluyor? Madem çocuktur, masumdur, normal şekilde ölsek cennette çocuk olarak kalacak. Ama bu ağır şartlara maruz kalarak telef olup gitse, Allah onu şehadet makamını taltif edip cennetin ortasına koyacak. Ne oluyor o zaman? İşte sana bir bedel. Ya böyle bakacağız. Masum çünkü, çocuk. Aynı şekilde Müslümanların çocukları vildanun muhalledun diyor üstad ona izah ederken ayet-i kerimeyle ilgili mevzuda. Şeriatta var. 7 yaşında bir çocuğa namaz kılmaya alıştırın. 10 yaşında kılmazsa zorla kıldırın. Zorla, yani kulağını çekin canım. Bir tane tokat vurun, bir şey olmaz. Alıcı yerine vurmayın. Çünkü çocuk ya taltiften alır veya ikazdan alır. Onun aklı ve melekesi ilmi meseleleri anlayıp idrak edemez. Ya korkutarak bir iş yaparsın veya taltif ederek bir iş yapar. İkisi de çocuk için faydalı. İki tane köprünün korkulukları gibidir. Çocuğun mizacı budur. Dolayısıyla 7 yaşında namaz kılmaya alıştırın. Kılmazsa 10 yaşında zorla kıldırın. Hadi kalk bakayım. Bak öyle. Neden? 10 yaşında bir çocuğa namaz farz değil. Niye zorla diyor şeriat? Niye biraz ikaz edin diyor? Değil mi? Ha, bunda bir sır var. Müslümanların ibadetli olmayan, namaz kılmayan, İslam'ın şartını yerine getirmeyen çocukları çocuk olarak ölürse, ecnebilerin çocukları gibi cennette çocuk olarak kalacaklar. Müslümanların büyükler gibi ibadetli olan çocukları, oruç tutan, namaz kılan çocukları çocuk yaşta ölse cennette 33 yaşında olacak. İki tokat daha vur, korkma. 33 yaşında gitsin cennet. Çocuk olarak gitse ne yapacak? Balonlarla uğraşacak. Bırak sarayda yaşasın. Şeriatın böyle güzel şeyleri var, kaydı kuralları var arkadaşlar. Allah'ın işine karışmıyor. Allah'tan fazla şefkati, merhamet bulunmaz ki haşa. Keserler mi diyor Cenab-ı Hak hırsızlık yapanı? Kes, şartlar yerine geldikten sonra. Ve böyle ağır iş kayda mı? Kesmezsen hapishaneleri doldurursun, bir şeye de yarar. Adam girer, ikinci hırsızlık planlamasını orada yapar. Evet, Müslümanlar gibi büyük mükafat-ı maneviyeleri o musibeti içerdir. Bak, görüyor musunuz? Gayrimüslimlerin çocukları bu ağır afetten telef olup gitse, Müslümanların bu anlamdaki mertebeleri gibi şehadet makamıyla cennete girecekler. Bu da bir kategori. Şimdi arkadaşlar, cennete imanla girilir. Bak, bunda tereddüt yok. Cehenneme küfürle girilir. İmanla küfür fikri bir meseledir. Fikri bir meseledir. Mekan tayinine sebebiyet verir. Fikir mekanı tayin eder. Amel mekandaki dereceleri tayin eder. Cennete girmek imanladır. İman fikri bir meseledir değil mi? Düşüncedir. Ama cennetin neresine gireceğim? Bunu tayin eden ameldir. Cennetin mertebeleri vardır. Sahabeler de cennete gidecek. Bir normal Müslüman, avam Müslüman da cennete gidecek. İmanından dolayı. Ama sahabeyle bunlarsa fark nereden belli olacak? Amel farklıdır. Amel farklı, oradaki mertebeleri ortaya koyar. Cehenneme küfürle gidilir. Kafir cehenneme gidecektir. Ama cehennemde de mertebeler ve dereceler var. Kafirlerde mertebe derece olduğu gibi. Kafirlerin amellerindeki tehlikeler de onların cehennemdeki ateşinin derecesini, makamını tayin edecektir. Ameller mekan tayinine değil, mertebe tayinine sebebiyet verir. Bir adam hayatı boyunca ibadetle meşgul olsa, hayatı boyunca faziletli hal gösterse ama imanı olmasa, Allah korusun, nifak içinde yaşasa, bu adam nereye gider? Cehenneme, bitti. Amel zerre kadar onu yapamaz, faydası olamaz. Bak aynen bunun gibi. Bir adam da düşünün ki, yani ameli yok, İsyan içinde, günahkar ama imanı var. Neticede cehennemde yanar, cennete yine gider. Anlaşıldı değil mi bura? Çünkü müminlerde derece farklılığı olduğu gibi ecnebilerde de derece derece farklılıklar var. Newton'da ecnebi veya diyelim Edison'da gayrimüslim. Şimdi ülkeyi birbirine katan bazı zalimler var. Ecnebi, onlar da gayrimüslim. İkisi aynı kategoride cehennemde yanar. Öbürü cehennemin senin yerine gider. Öbürü daha şiddetli bir yere gider. Adalet böyle gerçekleşir. Mute Harbi'nde. Mute Harbi'nde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordu komutanlarının vazifelerini tayin etmiş, göndermiş. Biliyorsunuz değil mi? Sırayla hepsi şehit olunca en son diyelim en sondan biri Abdullah bin Revaha Hazretleri, bir de parmağına kılıç değmiş, kopmuş eti, etinde derisinde kalmış, onun acısıyla o da ölecek. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önce sancağı Zeyd bin Harise alacak. O şehit olursa Cafer bin Ebi Talib olacak. O da şehit olursa Abdullah bin Revaha alacak. O da şehit olursa aranızdan birini siz seçin. Üçünün gideceği belli. Göz göre göre bunlar şehadete gidiyorlar. İkisi gidince sıra Abdullah bin Revaha'ya geliyor. Bir dua yarası var. Zengin bir sahabi. Ağı, bahçesi, hanımları, köleleri, cariyeleri gözünün önüne gelince bir an tereddüt. Peygamber Efendimiz o anda da Aleyhisselam naklen harbi anlatıyor. Cihadı anlatıyor. Sıra Abdullah bin Revaha'ya geldi diyor. Bekliyor. Ya Resulullah ne oldu? Bekliyor. Neticede nefsini ikna etti. Sancağı aldı. O da şehit oldu. O bekleme onun tereddüdünü bekliyor. Sonra bana onların ahirette yerleri gösterildi. Allah hepsine bir köşk yapmıştı. Abdullah bin Revaha'nın köşkü onlara göre esik. Biraz da eyvanı eğriceydi. Balkonunu eğri yapmış Allah. Niye? Cennete itirazlı girdi. Bir tereddüt bile planlamayı değiştiriyor arkadaşlar. Fark var. Kafirde de fark olmayacak mı ya? Yani bir Süfyan'ın veya bir Deccal'ın farkıyla normal bir kafirin farkı olmayacak mı? Cehennemin aynı yerinde mi yanacaklar? Kafirin de mazlumu var. Kafirin de zalimi var. Evet. On beşinden yukarı olanlar, bülü çağını geçmiş, ecnebi, gayrimüslim. Eğer masum ve mazlum ise, harpten masum ve mazlum ise, harbe tarafkir değil, harbi istemiyor, harbin planlayıcısı değil, bak dikkat et. Hiçbir alevelesi yok harple ama bir bela gelmiş onu da götürmüş. Ticaretle meşgul, sanatla meşgul adam. Çarşıya bomba düşüyor, o da oradan telefonu gidiyor. Masum mazlum ise mükafatı büyüktür. Belki onu cehennemden kurtarır. Yaşasa cehennemin içine gidecek. Bu ağır musibete maruz kalıyor ama harple ilgili planı programı yoksa, tarafgir değilse, menfaati yoksa, bu musibete maruz kalırsa cehennemden kurtarır. Ama cehennemden kurtarması cennete girmesi anlamına gelmez. Çünkü anlatacak. Çünkü dinlemeden buraya bakıyor, hükmü veriyor. Diyor ki, Bediüzzaman Hazretleri kafirleri cehenneme dolduruyor. Ya bilakis bak, çünkü ahir zamanda madem fetret derecesinde dinle dini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a billah kayıtlık perdesi gelmiş. Fetret dönemi nedir? Peygamber gönderilmeyen dönemdir. Cenab-ı Hak peygamber göndermediğimiz kavme azap etmeyiz diyor. Niye? Vazife gelmemiş. Doğru bilgi aktarılmamış. Öğretmen yok, talebe sınıfta kalmış. O talebeye nasıl ceza vereceğiz biz ya? Nasıl sınıfta böyle talep, öğretmeni gönder, dersi alsın. Ondan sonra sınıfta kalırsa ver cezayı. Muallim yok, rehber yok. İnsanlar perişan olmuş, alabora olmuş. niye böyle yaptın diye sormak adalete uygun değildir. Peki peygamber var aleyhissalatü vesselam, Efendimiz gelmiş ama duymayan var, duyamayan var, yanlış duyan var, gafletten dolayı vakit ayıramayan var. Ya bir Müslüman gafletten dolayı vakti geçiriyor. Müslüman hacca gitmiş gelmiş bir tüccar, işin yoğunluğundan dolayı namazı kazaya bırakıyor mu? Bırakmıyor mu? Bırakıyor ya, bu kadar bildiği halde. Dünyanın her tarafında diyelim bu kadar insan yaşıyor. Yamyamı var, neyi var? Affedersiniz. Peygamber gelmiş ama duyamayan olabilir, yanlış duyan olabilir, durumundan dolayı ilgilenemeyen olabilir, gafletten dolayı alakadar olmaz, duymamış sırasına geliyor. Fetret dönemi gibi muamele görecek diyor üstadımız. Fetret dönemi nedir? Ehli fetret bir ittifak ehli necattır. Ehli necat demek ehli cennet değildir. Cehenneme girmez. Allah'ın ahirette öyle yerleri var ki cennete imanla girilir. Ya burayı böyle düşünse, anlayabilseler itiraz etmeyecekler. Madem fetret derecesinde kadar Peygamber Efendimiz'in İslamiyetine, dinine insanlar gaflet ve meşguliyet açısından serin bakacaklar. Araştırmaya ihtiyaç hissetmeyecek veya yanlış bilgilerle insan kirli fikir bombardımanına maruz kalacak. Doğru bilginin doğru olarak ulaşması lazım ki o adam mesul olsun. Bu anlamda baktığımızda Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele ediyor. Böyle bir musibete bu tip insanlar maruz kalsa belki cehennemden kurtulur. Cennete giren gibi değil. Bir lakaytlık perdesi gelmiş İslamiyet'e. Madem ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam din hakikisi hükmedecek, İslamiyet'le omuz omuza gelecek, bir de bu var. Adam Hristiyan ama iç alemi Müslüman olabilir. Hakiki İsevliğe alıp iman eden bir adam Peygamberimize iman edecek mi, etmeyecek mi? Edecek. Biz Müslümanlar İsa Aleyhisselam'a iman etmiyor muyuz? Tevrat'a iman etmiyor muyuz arkadaşlar? Zebur'a niye? Var kitabımızda. İman etmesek küfre gireriz Allah korusun. Aynen bunun gibi onlar da hakiki İncil'e, hakiki İsevi'ye inansalar, onlar da Peygamber Efendimiz'e itibar edecekler. Muamelat ise kategori farkına sebebiyet verir. Fikren buna itibar etti mi, cennete girer. Etmiyor. Bu musibete maruz kalmış, cehennemden çıkar. Nereye gider Allah bilir. Biz ona karışmayalım. Azap cezadır. Ceza hak etmedir. Adam bilmiyorsa, etmiyorsa, yanlış duymuşsa nasıl hak edecek? Kader buna nasıl ceza verecek? Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan, peygamber gönderilmiş, gönderilmemiş bir kavim gibi karanlıkta kalan, Hz. İsa'ya aleyhisselam mensup Hristiyanların mazlumlarının çektikleri felaketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Bak bir kategori daha ayırdı. Hakiki İseviliğe inanmış, hakiki İseviliğin perde altında gizli gizli herkes tarafından bilinmeyen, doğru akidesiyle iman eden Hristiyanlar, ki onlar Kur'an-ı Kerim'e, Peygamberimize fikren iman ederler, hakiki İsevilikse, böyle bir musibete maruz kalmışlarsa, onlara da şehadet makamı gidiyor. Buna kim itiraz edebilir ki? Amel şart değil. Çünkü amel adres tayinle değil, gidilecek yerdeki mertebe tayinini ortaya koyuyor. Şimdi geçen bir yerdeyiz. Hristiyan'ı kesti yedirdi. Abi besmele çekmiyor diyor. Kardeş besmele çekmez Hristiyan. Sen ki Hristiyan'ı kesti yenir diyor. Daha da besmele çekmiyor abi. Besmeleyi Müslüman çeker. Hristiyan'dan kızarılır, kızarılır. İyi Müslüman değil diyor. Kız veremezsin ama kız alabilirsin ya. Bazı alışkanlıklarımız var. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza. Alışkanlıklar bizi perişan ediyor zaten. Kulaktan duyma bilgiler. Rahmetli Osman Demirci hocam, Allah rahmet eylesin. Erzurum'da bir dernek kurduk diyor. Kur'an Kursu Derneği. Osman hocam sosyal bir insandı. Belediye başkanını ziyaret eder, valiyi ziyaret eder. Böyle bir enteresan bir insan. 40. hocam o tamamen tersi. Kümbette oturur, kitap yazar, okur. Ya kalk der kocaman. Gidelim valiye, gidelim emniyet müdürüne. Ya sen git hoca efendi, ben burada oturayım. Böyle arada şey var, tezat var. Güzel bir tezat. Baktım ki diyor Kur'an Kursu Derneği dedi kimse gelmiyor diyor. Galiba benim gibi zavallı 3-5 tane insana maruz kaldı. Mahsus kaldı. Fark et fukara ya tarih için diyor. Al bak. Dedim topladım o derneği mensupları. Arkadaşlar gene bu Kur'an Kursu Derneği adını değiştirelim. Ne koyalım hocam? İslami Araştırmalar Derneği diyelim de ya 3-5 tane zengin gelsin de işimizi yapalım. Kur'an Kursu deyince gariban karşıla kimse gelmiyor. Gelenler fazla bir işe yaramıyor. Yani vali gelsin de belediye başkanı buraya ancak bu isimle çağır. Ama hocam Kur'an'ımızı değiştirme. La Kur'an değişmeyecek. Adını değiştir. İnandıramadım diyor. Dokun ağladım. Kur'an'ımı değiştirme. Diyor işte. O İslam Araştırmalar Derneği değil de Kur'an değişecek. Hocam lütfen Kur'an'ımızı değiştirme. Oğlum Kur'an değişmeyecek. Anlatamadım diyor. İşte tarafkirlik böyle zararlı alışkanlık. Üstad da bakın. Yani Osmanlıca Risale-i Nur'a yazdırmış 600 bin nüsha. Osmanlıca el yazısı hepsi orijinal. Ne zaman Cenab-ı Hak Latin harflerle basmayı nasip etmiş? Üstadımız matbaaya 1000 kalemin ucu diyor. Kendi hayatında külliyatı Latince bastırmış. Buna itiraz edenler çıkmış biliyor musunuz? Üstadın ufkuna bak. Bunu medreseye koymayan hocalar çıkmış. Üstad onlara bakmayın. İstikbalin gençleri İmanını bundan kurtaracak. Kendi hayatında bunu Latince bastırmış. Üstadın hayatından basılı elimizde kitaplar var. Mahmud amcada vardır. 57-58 üstad 60'da vefat etti. Kendi eliyle bastırıyor. Latince. En yakınlar bir üstada itiraz ama üstad biz bu zamanın değil o zamanın nesillerini düşünüyoruz diye Bediüzzamanlığını böyle gösteriyor. Yani giden de gitmiyor. İstikbale böyle yatırım yapıyor. Hususan ihtiyarlar, musibetzedeler, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Onlar hakimiyetini sürüyorsa da harbin belasını kim çekiyor? Ha bu zavallılar. Ha Suriye'nin başında o zalim ne oluyor? Yine işi gücü yerinde. Yine sarayında oturuyor. Bak şu Türkiye'ye gelen zavallı garibanları görüyorsunuz ya. Yerinden yurdundan oldular. Allah indinde şimdi bu olayların olmadığı bir İslam ülkesindeki garibana zavallıyla bunlar bir olacak. Yollarda ne telefler oluyor ya, ne çocuklar ölüyor değil mi ya? Taşıyamıyor anne, 3 tane çocuğu, birini bırakıyor gidiyor. Evinde otursa onu belki büyütecek. Şimdi adalet ilahi bu nazara alması lazım. Alıyor. Evet. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahatinden bir. Bak neleri temizliyor. Bu anlamda bir Hristiyan böyle bir musibete maruz kalsa neleri temizliyor? Medeniyetten gelen sefahat var. Çağın getirdiği günahlar var. Sefahatinden de fiili günahlar işlemiş. Küfranından de felsefeden gelen küfür var. Yanlış telakki, yanlış düşünce, yanlış Allah inancı. Felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber elleri sildiği üstad bunlara kefaret oluyor bu musibet ve bela. Demek ki bu ağır musibetler ve belaların kader caniminden hikmetleri var. Allah kulunu temizliyor. Cehennemde yakmayacak bu belayı dünyada yakıyor. Dünyanın ateşiyle cehennem ateşin yanına koysan hangisini tercih eder? Evet. Beraber 100 derece onlara kardır diye hakikatten haber aldı. Hakikatten haber almaya da itiraz ediyorlar. Niye? Kalbi ihtar edilen meseleyi bilmek gibi. Nasıl hakikatten haber alıyor? Tabii kendim açısından baktım bana bir şey gelmiyor. Gelse de bana hakikat gelmiyor. Kendisi üstadı haşa mukayese ederse bir adam ne olur abi? İşte makamını bilmek lazım ki bunlara itiraz gelmesin. Cenab-ı Hak Rahim'in hassiz şükrettin ve o elim, elem ve şefkatten teselli buldu. Bu elim, elem ve şefkatten kurtuldum diyor. Bu taksimat beni kader canibinden baktığımda rahatlattı. Üstad o geniş, umman gibi şefkati rahatlatan bir tasnif bizi de ne yapabilir? Rahatlatabilir değil mi? Eğer o felaketi gören zalimler ise, bir de bunlar var. Olayın içinde olanlar, planlayanlar ve beşerin perişaniyetini ihsar eden gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodyam alçak insi şeytanlar ise onlar için tam adalet ve adalet-i Rabbaniyet ve müstehaktırlar. Onlar için de hak oluyor.
mükafatları yok. Belalarını buluyorlar, ahirette de hesapları var onların. Bu tip insanlar. Eğer o felaketi çekenler mazlumların imdadına koşanlar. Türkiye'ye gitmiş Kızılay. Gıda dağıtıyor, ilaç dağıtıyor değil mi? Yaraları tedavi ediyor, Kızılay. Fark etmez. Ne oluyor? Onlar bir harbe gitmiyor. Tarafgir değil. Acaba bu mazlumlardan ben nasıl kurtarabilirim, nasıl tedavi edebilirim, nasıl faydalı olabilirim düşünerek insanlık namına gidiyorlar. Aynı belaya onlar da maruz kalıyor. Bir bomba gelip onların da çadırını yakıyor mesela. Bunlar da bir ayrılık. Bunlar farklı muamele olmayacak. IŞİD'in teröristinin kestiği Amerikalı yok mu? IŞİD'in başındaki adamın Yahudi olduğunu biliyorsunuz değil mi? İsrail'li olduğunu. Ebu Bekir diye başka bir adamın kimliğini taşıdığını. O adam ölmüş, onun kimliğini buna vermişler. Bir de halifeymiş adam, bir de sünniymiş, affedersiniz. Yahudi Mossad ajanı olduğunu bilirsiniz arkadaşlar. Bu bir oyun. Bir taşla 3-5 kuş vurmak için bunu yapıyorlar. IŞİD hilafet ilan ediyor. İşte yaptığı işler de ortada. Yani Türkiye İslam aleminin ağabeyisi olursa, tekrar halifelik onda kalırsa, hilafet gelirse bunları yapacak diye dünyaya kirli bir mesaj veriyorlar. İki, barışı engelleme adına Barzani'yi sıkıştırıyorlar. Adamın petrollerine doğru iniyorlar. Yani Türkiye ile masaya oturamazsın, barışamazsın diye ikinci mesaj ona gidiyor. Üç, Obama'ya mesaj. Rusya'ya değil, İngiltere'ye değil, Fransa'ya değil, Amerika'ya değil. Obama diyor. Yani Türkiye'nin arkasından çekil, sana böyle bedel ödetiriz demeye getiriyorlar. Bir de bu asker, o askerin öldürdüğü, yani boğazladığı o gazeteci, Amerikalı gazeteci, Yahudilerin ve İngilizlerin Orta Doğu'ya topladığı o ne kadar asker olsa eskiden beri iş yaptırdığı askerlerin yaptıkları zulümleri, işkenceleri, şenaatleri dünyaya resmeden, ilan eden, yayan vicdanlı askerler şeyden, gazetecilerden bir tanesi. Tabii onu da öldürmekle ayrı mesaj veriyorlar. Bizim işimize karışamazsınız. Şimdi bu adam, bu adam nereye gidecek? Bunun akıbeti ne olacak? Yaptığı iş insanlığı uyandırma. Yahudilerin ve İngilizlerin 200 yıldan beri Orta Doğu'da yaptıklarını ve yapacaklarının ne olduğunu dünyaya görsel anlamda ilan edip bunların arkasında durmayın. Bunlar böyle zalimlerdi diyen bir adam, Hristiyan. Diğer sefahat hayatını yaşayıp giden Hristiyanlar bu ahirette eşit mi olacak? Buna adalet, buna şefkat nasıl müsaade eder? Bu musibete maruz kalır, cehennemde özel bir yere götürür, serin bir yerde yakar. Cehennemde, cehennem içinde özel cennetler var değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Miraç yolculuğunda cehennemi geziyor. Cehennem içinde yanmayan insanlar cehennem içinde yanmıyor. Kim bunlar? Ya bunun hakkında dua ettiğin onlardan bazıları işte. Adalet ile meşhur Nuşirevan, İran padişahı, ateşperest ama adalet ile meşhur. Peygamber Efendimiz'e sahiplik yapan amcası Ebu Talip. Ondan sonra bir de Cümeddi ile meşhur Hatem-i Tahiyy. İnanmadıkları halde ama bu iyiliklerinden de cehennem içinde özel cennet. Kışta yaz mevsimi olduğu gibi. Bazen kış, mevsim kıştır ama Allah bir güneş açar, insanın gömlekle gezesi gelir. Kış mevsiminde kaloriferli dayıda bir adam ne yapabilir? Pijamayla oturur. Ama dışarıda bütün mahlukat düşür. Bu böyle olur. Cehennemde de özel yerler var. Yeri mi yok Cenab-ı Hakk'ın? Cennete gitmek şart mı? Yeter ki adalete inanalım. Allah herkese hak ettiğini verecektir. Herkes eşit şartlarda, yani imtihan olmadığı gibi eşit şartlarda cezaya ve mükafata da maruz kalmayacaktır. Bitiyor desiniz. Avrupa felaketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar. Sırpların elinden Müslümanları kim alacaktı Amerika mücadele etmeseydi? Rusya, Türkiye'yi değil mi? Orada Kars'tan ezip gelecekti. Ne dedi Amerika? NATO'ya biz girdikten sonra benim hudutlarım Ardahan'dan Kars'tan başlar dedi. Rusya'yı durdurdu. Bizim gücümüz Rusya'yı nasıl durdurur?
Bunun bir karşılığı olmayacak mı? Dünyada karşılığı olduğu gibi incirliği vermişiz. Ahirette de karşılığı olacak. Şimdi ne diyorlar bak? Amerika müdahalesinde Suriye'nin zalimi durdursun diyor muyuz, demiyor muyuz arkadaşlar? Keşke biz durdursaydık. Eski Osmanlı böyleydi işte. Biz çalışmayı terk ettik, gücü terk ettik. Güç onlara geçti, Allah idareyi onlara verdi. Allah dünyanın idaresini güçlü, kuvvetli, çalışan insanlara veriyor. Müminlere değil. İman ahiretle ilgilidir. Dünyadaki muvaffakiyet çalışmakla ilgilidir. Sağ sol elden güçlüdür. Sağ olduğu için değil, çalıştığı için. Solakların da solu sağından güçlüdür. Neden? Çalıştığı için bitti. O sol ayını kullanan futbolcular daha fazla para ediyor. Niye? Sola kadar. Onu kullanmak bir maharet değil mi arkadaşlar? Çalıştı mı insan Allah dinine, ideolojisine, ırkına bakmıyor. Ona verir mükafatını dünyada. Eskiden Osmanlı çalışıyor, dünyanın idaresini bize verdi. Şimdi Amerikalılar çalışıyor, İngilizlerin de son Amerikan onlara verdi. Bak imanla, İslamiyetle bu işin bir alakası yok. Eğer Allah namaz kılana imkan, serbet, yani devlet verseydi, namaz kılmak riyakarlık olurdu Allah korusun. Mazlumların imdadına koşanlar, zalimlerden onları kurtarmak isteyenler ise, aynı musibete maruz kalırsa, peki bunlar ne yaptı? İstirahat-ı beşeriye için. Kimisi beşerin istirahatı için gider mücadele eder. Kimisi esasat-ı diniyeyi. Niye? Din, insanın vicdani bir hakkıdır. Kimse dine müdahale etmesin diye mücadele eder. Komünizm ortadan kaldırma adına şiddetli bir şekilde cihat yapar, mücadele eder. Mukaddesat-ı semaviyeyi koruma adına gidebilir. Hukuk insan hakları adına gidebilir. Hukuk insaniyi koruma adına gider, orada mücadele eder. Hep bunlar masum niyetlerdir. Bu niyette giden bir adam harpte telef olsa, normal üst gavurun veya ecdeminin adaletiyle mizana girmez. Muhafaza için mücadele ederler ise, elbette o fedakarlığın manevi ve ukrevi neticesi o kadar büyüktür ki o musibeti onlar hakkında medar-ı şeref yapar, sevdirir.